Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinizin de birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Gülay Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen haftadan devamla Malazgirt konuşacağız hocam bu haftada, ama ondan önce hep yaptığımız gibi bir kitap armağanımız var. Bizi ilk arayan dinleyicimize, bunun için telefon numaramız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız olacak. Ayrıca sorularınız ve yorumlarınız için de telefon numaralarımızı tekrarlayayım. 463-3419, 463-3421. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından Ulu Bey ve Zamanı adlı eseri hediye ediyoruz. Bir el kitabı mahiyetinde olan bu eser, Türk tarihinin en büyük rasat beyinlerinden, astronomlarından Ulu Bey ve onun hayatını, onun dönemindeki bilim ve tekniği anlatıyor. Türkolog Wilhelm Bartholdt tarafından yazılmış olan bu eser, Profesör Doktor İsmail Aka hocamız tarafından Türkçe'ye kazandırılmış ve Türk Tarih Kurumu yayınları arasından gerçekten çok güzel bir kültür eseri olarak yayınlanmıştır. Hocam, eserin elimizde evet, çok güzel bir baskısı var. İkinci baskısı kapak. Ve 2015 yılında ikinci baskısı yapıldı. Çok da okunan bir kitap.
Hem öyle hocam, içerik olarak hem de biçim olarak cilt kapak, son derece güzel bir kapak resmi var üzerinde. Keyifle okunacak bir kitap Ulu Bey. Yeri gelmişken hocam, Ulu Bey hakkında da bir iki tanıtıcı bilgi verirsek dinleyicilerimize.
Ulu Bey Timurlu Hanedanı'ndan Şahruh'un oğludur. Kendisi aynı zamanda tahta geçme imkanı varken ilim yolunu seçmiş olan bir şehzadedir. Hanedandan birisidir. Onun öğrencisi Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fetihten sonra İstanbul'da 60'lı medreseye transfer ettiği bir bilim adamıydı ve İstanbul'da bir rasathane kurmuştu Ali Kuşçu. Bugün de dünya çapında bilinen iki isimden bahsediyoruz, Ulu Bey ve Ali Kuşçu'dan. Ulu Bey'in Semerkant'ta bulunan rasathanesi, Ali Kuşçu'nun da İstanbul'da bulunan gözlemevi veya rasathanesi dünyaca meşhur çalışmalara imza atmıştır. Ulu Bey'in kendi çizmiş olduğu, hazırlamış olduğu takvim ve dünya haritası hala dünyada bilinen bir yere sahiptir, meşhurdur.
Evet hocam. İşte bu değerli kitabı, Ulu Bey ve Zamanı adlı kitabı bizi ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Selçuklu'yu konuşuyoruz bir dizi halinde Türk tarihinin izinde programımızda ve geçen hafta Malazgirt zaferini değerlendirdik. Ancak hocamızın elinde şimdi bu hafta Malazgirt zaferine ilişkin, Malazgirt savaşına ilişkin belgeler var. Hocam nedir elinizdeki belgeler?
Bugünkü konumuzda yine Malazgirt zaferiyle ilgili çok önemli bir takım bilgileri de paylaşmakta yarar görüyorum. Çünkü gerçekten de Anadolu'nun fethinde vatan fetheden, vatan tutan, aynı zamanda da yurt edinen savaş olarak biliniyor Malazgirt zaferi. İkincisi olan bundan sonra 1176 yılında, yaklaşık 105 yıl sonra kazanılmış olan Mirjakefalon zaferi de vatan koruyan veya yurt koruyan savaştır. Bir savunma savaşıdır. Aslında Malazgirt zaferi de bir savunma zaferi olmakla birlikte Anadolu'nun fethine vesile olması nedeniyle aynı zamanda bir vatan ve yurt tutan, yurt kurduran, bir fetih yolu açan, fetih kapısı açan zaferdir. Üçüncü olarak da yine Anadolu'yu savunurken Anadolu'daki en büyük sonuçlardan birisi günümüzde de biliyorsunuz İstiklal Harbi sırasında, öncesinde ve sırasında işgal girişimiyle karşılaşan Anadolu'nun savunmasında en kritik noktalardan birisi olan Sakarya Muharebesi'dir ki o da büyük bir savunma zaferidir. Vatan kurtaran zafer mahiyetini taşır. Bir kurtuluş ve istiklal mücadelesidir. Bunların her birinde de farklı anlamlar ve Türk tarihinin aynı zamanda dünya tarihinin de etkilendiği sonuçlar söz konusudur. İşte böyle önemli zaferlerden, olaylardan bahsederken çok da önemli bazı detaylar var bu olaylarla ilgili. Malazgirt zaferinin içerisinde şöyle bir tabloyu tekrardan ifade edecek olursak, Romain Diyojen bir general olarak tahta getirildiğinde İmparatoriçe ya da Kraliçe Evdokia tarafından evlilik suretiyle imparatorluk makamına oturduktan sonra onun ilk hedefi Anadolu'daki Selçuklu tehlikesini ortadan kaldırmak, devamlı Anadolu'ya gelmekte olan Türkmen taarruzlarına engel olmak, hatta onun kaynağını kurutmak gibi hedefler taşıyordu. Demek ki Romain Diyojen'in hedefinde Selçuklu Devleti'nin başkentine kadar gitmek, yani büyük bir İran seferi var. Selçuklu Devleti'nin başkenti bu sırada bugünkü Tahran yakınlarında bulunan Rey şehridir. Tarihi bir şehirdir orası da. İkinci bir hedefi daha var, onu da ifade edelim. Romain Diyojen aslında Bağdat'a da girmek istiyor ve Bağdat neresidir? O tarihler itibariyle baktığımızda Bağdat Abbasi Hilafeti'nin halifeliğinin başkentidir ve burada da Kaim bi Emrillah ismiyle bir halife bulunmaktadır. Selçuklu Devleti'nin burada Abbasi Hilafeti'ni de koruyan bir büyük devlet gücü olarak var olduğunu, Abbasi Devleti'nin silahlı kuvvetlerinin, ordusunun bulunmadığını, Selçuklu Devleti'nin manevi anlamda, nüfuz anlamında yanında yer alan, her ikisi birlikte hareket eden iki büyük güç şeklinde telakki edilecek olursa, halifelik makamını temsil eden Kaim bir Emrillah'ın Alparslan'a her açıdan bu anlamda destek verdiğini söyleyebiliriz. Sultan Alparslan'la da savaştan önce haberleşmiştir ve ona elçi göndermiştir. Alparslan da ona karşılık olarak bazı taleplerde bulunmuştur. İşte onlar üzerinde de elimizdeki belgeler aslında bu anlamda gerçekten Türk tarihinin bu önemli zaferiyle ilgili tanıklıkları ifade ediyor. O dönemin kaynaklarından birisi olan Ahbar-ı Devleti Selçukiye adlı Selçuklu Devleti tarihinde şöyle bir konunun detayına baktığımız zaman Sultan Alparslan'ın Halep'ten bir günlük yol uzaklaştıktan sonra ordunun, Roma ordusunun Anadolu'nun işlerinde ilerlediğini haber alması üzerine döndüğünü biliyoruz. İşte bu Roma ordusunda imparator çok özel bir hazırlık yapmıştı diyor Ravendi adlı tarihçimiz eserinde. Bizans imparatoru Greklerden, Ermenilerden, Ruslardan, Peçeneklerden, Oğuzlardan ve Frank kavminden, Haçlılardan oluşan büyük bir topluluk ortaya koymuştu. Bir büyük Haçlı seferi ortaya koymuştu diyor. Bu kavimlerin yardımlarıyla karışıklıklar çoğalacak. Onların bir araya gelmesiyle Haçlı seferi düzenlenme niyetiyle de yola çıkılacaktı ve çıkılmıştı diyor. Tabii burada Ravendi'nin görüşüne göre baktığımızda Sultan başkent olarak düşündüğümüzde yani Halep'ten Rey'e kadar ulaşması çok zordu. Ahlat'a ancak dönebilmiştir. Ahlat'ta ordusunun bir kısmını terhis ettikten sonra
geçen hafta vurguladınız hocam. Daha önce
yeniden bir hazırlık yapmıştır ve Romain Diyojen'in ordusunun öncü birlikleriyle karşılaşmak üzere önden ordular göndermiştir. Elçiler de göndermiştir Romain Diyojen'e. Romain Diyojen'e ilk elçiyi Halep'ten gönderdiğini, ikincisini Ahlat'tan gönderdiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan kendisinin
Buradaki diplomasinin önemli olduğunu da vurguladınız Güray Hocam.
Kendisinin başkentini de güvenli bir şekilde tutabilmek amacıyla özellikle eşine ve veziri Nizami Mülk'e oğlu Melikşah'ı emanet ettiğini, veliaht çünkü oğlu da, kendisine bir şey olursa da mutlaka Melikşah'ı tahta geçirmelerini nasihat ettiğini görüyoruz. Eğer şehit düşersem Melikşah'ı benim yerime geçiriniz diye açık bir talimat verdiğini ifade ediyor ana kaynağımız. Sultanın çok özel bir kuvvet seçtiğini görüyoruz. 50 bin civarındaki ordusunun içerisinde süvari kuvvetlerinin de has sınıfı var. Yani kendisinin en yakın adamları bu 15 bin kişidir. 50 binin içerisinde 15 bin civarında bir özel kuvvet seçtiğini de anlıyoruz. Ayrıca Abbas halifesine yazmış olduğu mektupta çok uzun bir dua temennisi var. Ve halife de bunu bütün kendisinin ulaşabildiği her yere yaymış. Cuma hutbelerinde dua edilmesi istenmiş. Kendisinin yanında bulunan fakih, yani bugünkü anlamıyla ifade edelim, din işleri başkanı, kendisinin müftüsü veya başkadısı, ondan cuma vaktini beklemesini, cumadan sonra ordusunun karşısına geçip konuşma yapmasını ve o orduyla birlikte savaşa girmesini istemiştir. Bunun da gerekçesini izah etmektedir. Eğer böyle bir orduyla savaşa girerseniz ordunuzun morali yüksek olur ve tabii ki bütün tedbirleri de zamanında yerinde yapmış olursunuz. Savaşın yerini ise Sultan Alparslan'ın belirlediğini anlıyoruz buradan. Çünkü zamanı, saldırma zamanını, saldıracağı yeri belirleyecek bütün hazırlıkları yapabilecek bir yerde duruyor Sultan Alparslan. Bu arada kendisinin yolda karargahlar kurarak Roman Diyojen'e karşı öncü kuvvetler de göndermek suretiyle hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Şöyle bir ifadesi var. Sultan konuşmasından sonra, ordusuna hitap ettikten sonra, şu andan itibaren dönmek isteyen dönsün, burada Allah'tan başka hükmeden bir sultan yoktur demiştir. Yani son cümlesi budur. Okunu ve yayını alıp kılıcını eline aldı ve okunu ve yayını atıp kılıcını eline alıp atının kuyruğunu bizzat kendi eliyle inip bağlaması, ardından da ordunun aynı şekilde hareket etmesi, yani atın kuyruğunu bağlama olayı burada Türklerde çok önceden beri görülen bir adettir. Ve artık bu yolda kararlılığı gösterir. Yani bütün hayatını ortaya koyduğunu, son sözü söylediğini göstermektedir.
Hocam öbürü de galiba önemli. Çünkü diğer Türk kağanlarında, örneğin Mete Kağan'da, örneğin Atilla Kağan'da ok atarak savaşı başlatıyorlar ama Sultan Alparslan burada kılıcı çekip gidiyor.
Kılıç çekiyor, evet.
Şehadete gidiyorum diyor.
Tabii yani hocam. Evet. Bu çok kararlı ve aslında bir istiklal savaşı gibi düşünebiliriz. Çünkü Roman Diyojen mektubunda karşı göndermiş olduğu cevapta reyi alacağını tahkir edici bir şekilde ifade ediyor. Köle yapacağını ifade ediyor. Yani sarayının diyor hatunlarını köle yapacağım, işte cariye yapacağım, yok efendim, böyle ifadeler kullanıyor. Yani bunlar hakaretamiz ifadelerdir. Ve Alparslan'ın bu niyeti açıkça gördüğünü, ancak zaman kazanmak veya başka sebeplerle her zaman için Roma tarafında bir şiddet yanlısı olma, savaşçı ve saldırgan olma tarafının Roma tercihinde olmasını da dikkat ettiğini görüyoruz. Yani kendisinin haklı bir savaş yapmak istediğini anlıyoruz. Çünkü ülkesini, vatanını ve elbette ailesini, yurdunu, milletini savunmakla sorumlu bir hükümdardır. Ve o kararlılığı da kendisi bütün vücuduyla ortaya koymuştur bu savaş meydanında. Gerçekten bütün hareketleri incelikler, anlamlar taşır. O yüzden ana kaynaktaki ifadeyi ben çok değerli görüyorum. Tekrar buradan devam edecek olursak.
Evet hocam.
Bütün askeri de attan inip aynı şeyi yaptılar diyor. Yani Alparslan'ın o hitap ettiği ordunun, şimdi 50 bin kişiyi düşünün, ne kadar atlısı varsa, ki bunların çoğunluğunun atlı olduğunu kesinlikle biliyoruz. Bunların attan inip atını bağlamış olması, atını kuyruğunu bağlaması ve sultan gibi kılıcını çekmiş olması, kararlılıkla bunları yapmış olmaları. Ayrıca bundan sonra sultan yok başınızda demiş olması, isteyen dönebilir ifadesini kullanması, gerçekten de anlamlıdır. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'ndan önce yapmıştı. Ve ordusuna karşı bir memnuniyetsizliğiniz, hoşnutsuzluğunuz varsa
dön.
Bundan sonra isteyen dönebilir demiştir. Çünkü gerçekten ona karşı da bir şey vardı. Orada itirazlar yükselmeye başlamıştı.
Hocam burada şöyle bir parantez açmak mümkün olabilir mi acaba? Daha önceki dönemlerde de Selçuklu'dan önceki dönemlerde de Türk akıncılarının, Avarların, Sakaların, Avrupa Hunlarının, Akunların Anadolu'ya seferleri var. Anadolu'nun içlerine kadar gidişleri var. Fakat batıdan doğuya bir Büyük İskender'in başarılı seferi var. Bir de Yavuz Sultan Selim Han'ın doğu seferi var. Diğer doğuya yönelik seferlerde öyle çok başarı elde eden bir girişim görünmüyor tarihte.
Tabii meşhur olan seferler açısından baktığımızda bu saydıklarımız çok büyük dünya çapında etkisi olan, sonuçları olan seferler. Yavuz Sultan Selim Han'ın iki büyük seferi var biliyorsunuz. 1514 yılında Çaldıran, iki büyük cihan devleti adayının, yani bunu kaybeden de Osmanlı Devleti olsaydı bu defa Safevi Şah İsmail yükselecekti. Bu kesin olarak Anadolu'nun Şah İsmail'in eline geçmesiyle sonuçlanabilecek bir durumdu. Ya büyük bir imparatorluk olacaktı Şah İsmail'in, Safeviler Devleti. Zaten büyük bir devletti. Bir Türk devletiydi o da. Ancak Yavuz Sultan Selim'den yana yıldız parlamıştır ve zafer çarkı bu yönde dönmüştür. Sonuçta ikinci seferi olan o İstanbul'dan hareketle Kahire'ye kadar giden ve Afrika işlerine kadar ilerleyen kol ordusu gerçekten dünyada Doğu Akdeniz yayını dolaşan kıtalar arası bir seferdir. İşte Büyük İskender'in Balkanlardan Çin işlerine kadar gitme projesi, Hindistan'ı fethetmesi, yine antik çağlarda işte bazı Orta Asya'dan doğuya doğru gelen Türk hükümdarları içerisinde de Alper Tunga'nın destansı savaşları, Orta Asya hakimiyeti ve Irak'a kadar olan bölgeyi alma girişimleri. Yine Atilla'nın işte Karadeniz kuzeyinde İdil Volga Bulgar bölgesinden ta Avrupa işlerinde Galya önlerine kadar sefere çıkmış olması.
Yani İspanya, yani Fransa hocam.
Galya Fransa'nın fethi için savaşıyor Atilla. Yani bu Avrupa işlerinde Viyana'nın çoktan geçildiğini gösteriyor. Evet, tarihçilerimiz yakın tarih itibariyle baktığımızda ilk Viyana kuşatmasını 1529'da Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yapıldığını düşünebilirler. Ama biraz 1000 yıl eskiye doğru gidersek Atilla'nın çok daha önceden Viyana'yı geçtiğini, Galya işlerinde büyük bir Galler ordusuyla savaştığını ve zafer kazandığını görür. Dolayısıyla
Katalonya seferini diyorsunuz değil mi hocam?
Katalonya ve İspanya bölgesini güneye kadar almak arzusundadır. Nitekim bunda da başarılı olduğunu görüyoruz. Tabii ki dengede kalan bir tarafı da var savaşın. Onlar da iki tarafta büyük kayıp da vermiştir. Hocam Avrupa şimdi tarihçilerinin ve tarihçilerimizin çoğu da bu konuda Atilla'yı zafer kazanmış olarak gösterirler. Bunu da açıkça ifade etmemize yarar.
Hocam şimdi biz çok farklı bir konuya geçtik ama bir sene sonra da zaten Romalıları diz çöktürüyor. Aitius'u, şunu bunu, kim varsa artık. O savaşı Atilla'nın kazandığı kesin. Güray hocam, evet, bir ara verelim, ardından Malazgirt'te devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin İzinde Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Hocam, bugün bizi ilk arayan dinleyicimiz Belçika'dan Mahmut Kurtuluş adlı dinleyicimiz oldu. Bu değerli kitabı, Ulu Bey ve Zamanı adlı kitabı, Wilhelm Bartholdt yazdı dediniz hocam. Kim? Profesör Doktor İsmail Akada çevirmiş. Belçika'dan Mahmut Kurtuluş hocam.
Hayırlı olsun dinleyicimize, selam iletiyoruz. İyi okumalar diliyoruz bu güzel kitap. Hayırlı olsun.
Hocam, geriye dönüşlerde de şu öne çıkıyor ki çok farklı bölgelerden çok dinleyicimiz var. Geçen hafta Eskişehir miydin Eslihan? Eskişehir'e göndermiştik. Eskişehir evet, diyor hocam.
Bugün de Belçika.
Bugün Belçika diyor. Evet.
Avustralya'dan, Japonya'dan her yerden
var hocam.
Dinleyicilerimiz var.
Güray hocam, belge ilginç aktardığınız az önce. Evet.
Devamına geldiğimizde bakın neler var. Bizanslıların ordusunun çevresini hendek ile çevirdikleri görüldü diyor. Sultan Alparslan bunu görünce işte şimdi anladım ki zafer bizden yana olacak diyor. Bunu kendi başına konuştuğunu ifade ediyor tarihçi, o dönemin kaynağı. Ve şöylece izah ediyor. Sultan bunu görünce vallahi onlar yenileceklerdir. Çünkü hendek kazmaları sayılarının çok olmasına rağmen onların korkaklıklarını gösterir dedi. Yani meydan savaşı yapacaksınız ama hendek kazıyor bir taraf.
Bu da ilginç hocam.
Bu Roman Diyojen'in ordusunun aslında teknik bakımdan ağır teçhizatlı olduğunu, hafif teçhizatlı Selçuklu ordusunun durumunu bildiğini, hendeyi geçmemeleri için hendek kazdı. Yani bir tedbir almaya çalıştığını gösteriyor. Alparslan'ın yapacağı taktikten de az çok haberdar olmalarıyla ilgili olsa gerek. Diğer taraftan tarihçi kaynağımızın ifadesiyle gerçekten de korkaklıkla da ifade edilebilir. Yani burada evet ağır mancınıklarla hareket eden bir ordunun hareket kabiliyeti zayıf olduğu için hendek kazdı demek çok da kurtarmıyor konuyu. Sultan Alparslan'ın değerlendirmesi sözlü bir ifadedir. Gerçekten de Bizans İmparatoru çok ihtişamlı bir orduyla hazırlanmıştır. Kendisinin ipekten bir kaftan giyerek meydana geldiği ki Bizans İmparatorlarının giysi rengi eflatundur. Selçuklu hükümdarları ise genellikle sarı, yer yer kırmızı da giymişlerdir. Turkuazı giydikleri de olmuştur ama o gün Sultan Alparslan bembeyaz giyinmiştir. Baştan sona bunu çok iyi biliyoruz. Kaynaklarımız onun bembeyaz giyindiğini, belirgin bir şekilde giyindiğini gösteriyor, ifade ediyorlar. Dolayısıyla
onun kefeni midir diyor yani. Evet, hocam orada da bir mesajı veriyor.
Atlastan, kırmızı bir atlastan kumaş diktirmiş Roman Diyojen'de. O gün için kırmızı atlastan diktirmiş. Çadırını da kırmızı atlastan yaptırmış. Yani artık çok özenerek belirgin bir yerde karargah kurduğunu görüyoruz. Bunların hepsi Selçuklu ordusuna geçti. Bunu da ifade edelim. Çünkü bir Sezar veya Kaiser başka bir okunuş şekliyle esir düşüyordu Selçuklu Sultanına. Bu çadırların kuruluşu büyük bir hazırlık yapıldığını gösteriyor. Yani Roman Diyojen Anadolu'da geçtiği her yerde askeri yolu da kullanarak ilerliyordu. Ayrıca bir Haçlı seferi yapıldığına dair işaretler var. Roman Diyojen'in çadırında sürekli haç ve ayin törenleri yapıldığını ifade ediyor Ramendi. Rahipler İncil okuyup keşişler vaazlarda bulundular diyor. Cuma günü hatiplerin minbere çıktığı bir zamanda aynı anda onlar da kendi aralarında tören yaptılar diyor. Normal şartlarda Cuma günü Hristiyanların tören yapmaması gerekir. Yani pazar günü yaparlar işte. Ancak Cuma günü savaşın olacağını bir şekilde anlamış olmalılar ki onlar da tören yapıyorlar. Savaş için hazırlıkta bulunuyorlar. Savaşın ne zaman başlayacağına Sultan Alparslan karar vermiş. Nerede başlayacağına Sultan Alparslan karar vermiş. Savaş stratejisinde biz şunu söyleriz. Genellikle tarihçiler olarak bu tür olayları, böyle büyük tarihi olayları anlatırken savaşın nerede, nasıl başlayacağına karar veren taraf genellikle galip gelir. Çünkü artık onlar planı yapmıştır. Ve belirleyici olan taraf savaşın yönetiminde de belirleyicidir. Sonucunda da belirleyicidir. Nitekim böyle olduğunu görüyoruz.
Hocam Dandanakan'da da aynısı olmuştu. Dandanakan'ı anlatırken ne bu vurguyu yaptınız?
Malazgirt Zaferi'nde de aynı durum söz konusudur. Bu Sultan Alparslan'ın çok iyi bir savaş stratejisi uyguladığını da göstermektedir. Yani tam bir hükümdar ve savaş sanatını her açıdan psikolojisini bilen, yönetmesini bilen, bu anlamda da kendi hayatını da ortaya koyabilen cesur ve bilge bir şahsiyet olarak değerlendirebiliriz.
Hocam savaş esnasındaki hem askeri stratejik yaklaşım hem de cesareti açısından da babasına zaten çok benziyor, çok andırıyor.
Sultan Alparslan tahtın üzerinde değildi, atın üzerindeydi. Ancak Roman Diyojen savaş meydanında tahtın üzerindeydi ve tahtı altındı. Ve bunu arabaya koydurmuştu. Yani bir atlı araba üzerinde tahtı götürülüyordu. Dolayısıyla onun bir at üzerinde savaşa girmemesi de aradaki bir yani homojen olma açısından, motivasyon açısından baktığımızda, moral açısından baktığımızda, iki ordunun savaşa hazırlık morali açısından gerçekten de Selçuklu ordusu çok daha birbirine kenetlenmiş, safları sık tutan, koordine edilmiş, disiplinli bir ordu görünümünde bulunuyordu. Romen Diyojen ise bir atlı araba üzerinde tahtı altından olan bir kral olarak tarif ediliyor. Böylece savaş meydanına gelmişti ve çadırlarını da, giysilerini de kırmızıdan belirgin şekilde yaptırmıştı.
Hocam az önce söylediniz, ordusunda da zaten 5 çeşit insan var.
Selçuklu ordusunda mehter takım olduğunu görüyoruz. Yani bu mehter ismini taşımıyordu Selçuklu ordusunda. Şimdi Malazgirt zaferinin nasıl bir zafer olduğunu biraz atmosferini de
yansıtması
geçen evet. Yarım kalmıştı. Onları özellikle vurgulamamız lazım. Selçuklu'da devlet mehteran takımı vardır. Bu mehteran takımının ismi tabıl takımıdır. Tabılhanedir. Köstleri, davulları, zilleri çok sayıda bulunmaktadır. Malazgirt Meydan Savaşı'nda da bunlar kullanılmıştır. Nitekim Ravendi bu olayı şöyle anlatıyor. Savaş başlayacağı sırada sultan ordusunda önce diyor Kur'an okuyucularının hep birlikte yüksek sesten dua metinleri ile dua ettikleri görüldü. Ardından köstler vuruldu diyor. Bu köstlerin sesi ince ve tiz bir sestir. Çok uzağa gider. Yani düşman ordusu ne kadar uzakta olursa olsun korku salacak. Keskin ve aynı zamanda da gürültü çıkarıcı atların hareketiyle beraber düşündüğünüzde tempolu bir şekilde coşku verecek bir sestir. Bizans ordusundaki karşı tarafta da diyor çanlar çalınmaya başladı. Savaş naraları atılmaya başlandı diyor. Böylece köster ve davulların, tabılhane davullarının vurulması olayı iki tarafta da buna dair musiki olduğunu gösteriyor. Yani savaşın heyecanını, gümbürtüsünü yaklaştığını gösteren bir takım emarelerdir. İşte Selçuklu tabılhane takımının bu savaşta da kullanıldığını anlıyoruz. Bu arada Selçuklu ordusuna doğru hava o kadar şiddetli bir şekilde kuraktı ki kuruyan otları savuran bir toz bulutu yükseldi. Gözlerini örttüğü için az kalsın Selçuklu ordusu bulunduğu yerde ordu planını değiştirmek zorunda kalabilirdi eğer bu rüzgar biraz daha devam etseydi diyor Ravendi. Demek ki savaş arkadaşları olarak oradaki takım olarak düşündüğümüzde takımın içerisindeki heyecanı görebilecek şekilde yazmış Ravendi tarihçi. O atmosferi canlandırıyor toz bulutunu. Savaşın her an için ne kadar anlık bir kaybetme noktasında olabileceğini de ifade ediyor. Sultan böyle bir durumda ordusunun yeniden kenetlenmesi için bizzat ordusunu toparlayıcı konuşmalar da yaptı diyor. Savaşın yönetimi sırasında sultanın arada ortaya çıkıp ordusuna bu şekilde hitap etmesi olayı gerçekten de çok önemlidir. Savaş başladı, devam ediyor ama toz bulutu çıkınca ordunun bozgun hadisesi de başlayabileceği için Selçuklu Sultanı Alparslan böyle olağanüstü durumlarda da ortaya çıkıp ordusunu toplayıp yeniden onları yola koymasını biliyor. Böylece Sultan indi ve konuşmasını yaptıktan sonra şöylece yüksek sesle dua etti diyor. Ey Tanrım, ey Allah'ım sana tevekkül ettim, sana yaklaştım. Ve eğer bu ordu yok olursa senin dinini kim koruyacak dedi diyor. Yani ordusunun önünde böyle dua ediyor. Ardından da savaşın başlama safhası devam ediyor. Tabii ki bunu Ravendi ağlayarak yaptığını söylüyor.
Sultan
Alparslan'ın ağlayarak böyle bir yakarışta bulunduğunu ifade ediyor. Çok samimi bir insan olduğunu anlıyoruz Sultan Alparslan'ın. Gerçekten de ordusunun böyle bir sultanın peşinden gidip savaşması çok normaldir. Romen Diyojen'e bakıyoruz. Romen Diyojen'in böyle bir tavır içerisinde olmadığını.
Hocam altın tahtta oturuyor savaş meydanında.
Ordusunun homojen olmadığını paramparça birbirinin dilini bilmeyen topluluklardan olduğunu, hatta işte peçenekler, kuman kıpçaklar, Oğuzların haline baktığımız zaman dinlerini de henüz yani zoraki değiştirmişler veya değiştirmemiş bulunuyorlar. Yani Hristiyanlığa vaftiz töreniyle katılanlar var içlerinde ama bunlara Türkopol diyor Roma. Bizans imparatorları bunları ücretli asker olarak, eyalet kuvveti olarak görev veriyorlar ve Türkopol tabirini veriyorlar. Türkopol Türk soylu demektir. Türk soylu askerlere Roma ordusu içerisinde bu isim veriliyordu. Peçenek demekti bu veya Uz kelimesini de kullanmışlardır. Bu Sultan Alparslan'ın yalvarışı ve duygusal sözlerinin üzerinden diyor, ordu da çok heyecanlandı ve artık toz bulutu da onlar için tesirli değildi diyor. Karşı taraftan Selçuklu ordusu üzerine gelmekte olan toz bulutu da onlara tesir etmedi diyor tarihçi. Ve böylece düşmanlar...
Burada hocam bu toz bulutunun ordunun imanına ilişkin bir imtihan olduğu da düşünülebilir.
Evet, yani sadece öyle pusu kurdular, hemen tuzağa düşürüp yok ediverdiler şeklinde değil, değil hocam, savaş. Evet. Savaşın aslında kritik safhalarının da olduğunu gösteriyor bu. Evet. Malazgirt zaferi öyle küçük bir savaş değildi. Gerçekten de çok büyük bir savaştı ve dönüm noktasıydı. Kaybedilmesi halinde karşınızda 200 bin kişilik bir ordu vardı. Sultan Alparslan'ın bu konuşmada açıkça ifade ettiği şey, ordusunu toparlamaya dönük savaşın devamı sırasında gerçekleşen olay gerçekten manidardır. Düşmanın ordusu böylece diyor, artık talihi tersine dönmüş bir orduydu. Güneş ışınları sararmaya başlayınca savaş meydanının tozları açıldı. Bizans imparatoru tutsaklık ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çünkü o toz aynı zamanda savaşın çıkardığı bir tozdu. Bütün ordu hücum edince toz bulutu şeklinde geliyor. Ağustos ayının işte son günleri, 24 Ağustos, 25 Ağustos günü devam eden savaş ve 26 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Öncesi ve sonrasındaki hazırlıklarla beraber düşündüğümüzde savaşın bir çeşitli bölümlerden oluşan, ön çarpışmaları olan bir savaş, meydan savaşı şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz.
Ağustos ayı tarihimiz açısından önemli hocam.
Evet.
30 Ağustos'ta. Evet.
30 Ağustos Zafer Bayramı da büyük taarruzla taşlanmış olan İstiklal Harbimizin zaferi de 30 Ağustos'ta gerçekleşmiştir. Gerçekten de bir büyük burada örtüşme var. Anadolu'nun fethi ve kurtuluşu iki büyük istiklal savaşı şeklinde değerlendirilebilir. Çünkü gerçekten Alparslan yenilseydi o da istiklalini kaybedecekti. Selçuklu Devleti açısından da bir varlık yokluk savaşıydı. Çünkü Sultan Alparslan başkente gönderdiği haber grubunda elçisinde şöyle bir talimat vermişti ailesine. Özellikle Vezir Nizami Mülk'e emanet ediyordu bütün ailesini. Ve reyde durmayın, ne olur ne olmaz, bana bir şey olursa size devleti yaşatmak düşer. Ondan dolayı Hemedan'a gidin diyordu. Hemedan ise daha doğuda güvenilir bir Horasan şehridir. Ve Roma ordusunun oraya kadar gelmesi artık çok zor olacaktır. Arada başka tedbirler de olacağı için, büyük şehirler ve coğrafya gireceği için Roma ordusunun hiçbir zaman o coğrafyaya ulaşamayacağını da düşünmüş. Ancak bununla birlikte tedbir de almayı ihmal etmemiştir. Çok tedbirli bir hükümdar olduğunu görüyoruz.
Hocam burada bu haftalık son diyelim. Önümüzdeki hafta galiba diğer belgelerle devam etmemiz gerekiyor Malazgirt Zaferi'ne.
Malazgirt Zaferi ile ilgili belgelerimiz var. Onları tamamlayabiliriz. Melikşah dönemine kadar olan konuları da
ele alacağız haftaya. Evet. Hocam bu arada Almanya'dan Aydın Küperi bizim sadık dinleyicimiz, sağ olsun. Kitabı biraz gecikmeli de olsa eline geçmiş. Çok teşekkür ediyor. Güle güle okusun Aydın Küperi.
Selam söylüyoruz Aydın Bey'e.
Selamlıyoruz buradan. Bu hafta bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz ama biliyorsunuz Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte pazartesi günleri 14 haberinden sonra dünden bugüne Türkçemiz programı var. Şeyh Galip konuşacağız bu hafta. O programda önce birlikte olacağız. Daha sonra haftaya Güray Kırpık hocamızla Malazgirt'i ve arkasındaki siyasi sonuçları değerlendireceğiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam sağolunuz, ağzınıza ayağınıza sağlık.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
tarihinin izinde.